Gençlerin Haftalık Gündem Podcast'ına hoş geldiniz. 15 Ağustos, 20 Ağustos arasını konuşacağız. Yanında Levent Pekcan ve Emirhan Döngel var.
Merhabalar.
Merhabalar arkadaşlar.
Bizi yine twitter.com ve facebook.com'dan /teknoseyir'den takip edebilirsiniz. Nasılsınız arkadaşlar?
Yorgunuz.
Ben de acayip yorgun bugün.
Bu hafta fırtınalıydı biraz. Hmm. Biz bir etkinliğe katıldık hep beraber. Yayınlandı zaten teknoseyirde. Nokia N9. Değişik güzel bir etkinlikti. Nokia iyi hazırlamıştı. Çok şey sorular da sorulmadı. Hani soru cevap kısmında çok terletecek sorular sorulmadı Nokia'ya. Biraz hani terletecek şeyler soruldu da. Hani çok böyle hani bu N9'un devamı gelmeyecek, nasıl olacak bu işler falan çok sorulmadı.
Ama aslında işin açığı sorsan da zaten kurulunca vereceğin cevap fikstir. Hiçbir şey söylemez.
Tabii. Yani şey değil. Sıkıştıramazsın.
Sıkıştırdığında kalırsın yani.
Bir de şöyle hani bazen sorduğun şeyin cevabını almıyorsun.
Öyle.
Mesela hani bu N9'a, MIGO'ya ne kadar yazılım desteği gelecek dedik. Ovi Store'da 30 bin tane yazılım var yanıtını aldık. Hani yanıt bunun cevabı değil ama işte pazarlamacılar da politikacılar gibi söz ustası oluyor biraz.
İşleri o zaten ha.
Evet.
Evet. N9 da fena bir telefon değil aslında.
Evet. Evet, telefon güzeldi. Ekranı hoşumuza gitti.
Tasarımı çok
güzel. Güzel, değişik bir telefon. Güzel bir telefon. Keşke hani güdük kalmasa da devam gelse.
Evet.
Yalnız bir izleyicimiz şey demiş. MIGO ben gideceğim demiş yorumlarda. Herkes de kopmuş. Hani birazcık da bir doğru MIGO. Ben gidiyorum oluyor.
Evet, bu hafta iki tane önemli gelişmeyle başlayacağız. Google'ın Motorola'yı alması mobil kısmını ve
şok.
Evet, HP'nin Webos'u iptal etmesi, hatta PC işinden topyekun çekilmesi gibi olasılıklardan bahsediliyor.
Şok üstüne şok.
Evet. Apple'ın iPhone'un tüm modellerinde bir üretim artışına gitmesi var. Anonimlerin Bart'ı, ki bunun açılımını biraz sonra söyleyeceğiz, hacklemesi var. Yani bu dönemde hala şifreler nasıl saklanıyor, onu göstermesi açısından önemli. Intel yazılımla işlemci yükseltmesine gitti. Bu da tepkiyle karşılandı bizim yorumlardan anladığımız kadarıyla. Birisi Facebook kullanarak komşuların hesabını boşaltıyor ve ciddi miktarda para götürüyor. Buna bakacağız nasıl başarmış. Ve Firefox'un 6'sı çıktı, 7'si de hatta beta sürmüş şu anda.
Yolda.
Evet. Biz indirdik ama açık söylemek gerekirse ben daha henüz test etmedim. Ama buradaki şey şu, artık sürüm numarasının bir anlamı kalmaması.
Evet.
Bu haberin özelliği o. Nvidia enteresan bir şekilde modem işine girmeye karar verdi. Buna da bakacağız. Samsung'un Galaxy Tab'i yasaklanmıştı satışı Avrupa'da. O yasak şimdilik en azından kalktı. Türkiye tarafına bakınca Apple Türkiye'de biliyorsunuz tablet için büyük bir ihale açılacak. Oraya gözünü dikmiş.
Fatih projesi.
Fatih projesi, evet.
14 milyon, 15 milyon tablet tabii diyorlar söz konusu. Dolayısıyla Apple'ın Türkiye'de ofisi var mı?
Apple'ın
benim
Türkiye'de
bildiğim
yok. Yok. Yani.
İşte Türkiye'ye ofis açmayan Apple bir anda Türkiye'ye tablet satacağım diye bir hareketlenme içine girdi.
Seviyorlar diyelim.
Yani duygusal sebeplerle.
Telefon operatörlerine bu arada BTK ceza yağdırmış.
Evet. Yine.
Yine evet. Bir de haftanın tabii oyun haberleri var.
Şey iyi oldu. Gamescom fuarı gerçekleşti. Evet.
Onunla ilgili zaten ayrı bir program yaptığımız için bugün pek değinmeyeceğiz ona.
Tamam.
Başlayalım. Google Motorola Mobility'yi aldı.
Evet. Yani Motorola'nın cep telefonu ve mobil cihazlar
bölümünü
satın aldı.
Niye böyle bir şey yaptı?
Şey diyorlar.
Ciddi oranda para vererek. Yani.
Diyorlar ki Google Apple olma yolunda bir adım daha attı.
Ama tam tersi mi acaba? Şimdi Motorola Mobility Ocak ayında sanırım Motorola'nın ayrı bir bünye olarak çalışmaya evet başlamıştı. Daha öncesini bilmiyoruz tabii. Yani o dönemden bu dönem Google arasında ne var ama Google'ın en büyük derdi Microsoft tarafından da ve diğerleri tarafından, Apple tarafından da patentlerle ilgili olarak sıkıştırılma tedirginliğiydi aslında.
Evet.
Ben bunu Apple olmaya gidiyor değil de tam tersi kendini korumaya çalışıyor olarak görünüyor.
Zaten şimdi Google'ın kendi yaptığı açıklamada, hani kendi yaptığı açıklama dediğim yöneticilerinden birinin yaptığı açıklama şey diyor. Hani bu işte Motorola'nın gücüyle güzel cihazlar üreteceğiz falan filan türü şeyler söylemiyoruz. Patentlerden bahsediyor. Şimdi diyor şey olduk. 17 bin, yanlış hatırlamıyorsam 17 bin patent evet. devralmışlar. 7 binde başvuru durumunda patenti varmış Motorola'nın. Bu portföyle Android'i daha güçlü duruma getireceğiz diyor. Motorola da kendi hani ayrı firma olarak devam edecek. Android de açık platform olarak devam edecek.
Ve Motorola Motorola Mobility Google'dan lisanslı olarak Android.
Evet, o da diğer şey Android müşterileri gibi bir firma müşteri olacak diyor. Hani client olacak diyor.
Bizim şey gibi düşünülebilir aslında. Hani Telekom'un TT.net güya müşterisi ya.
Evet.
Onun gibi bir şey düşünülebilir. Onun dışında tabii şeyleri tahmin edebiliriz. Hani Nexus'lar için artık hani kim üretecek? Orada bir şey yok.
Şimdi her Nexus'u bir partner üretiyormuş. İlk işte kim üretti? HTC mi üretti?
HTC üretmişti ilkini.
İşte şimdi üçüncü Nexus'u, ikinciyi hatırlamıyorum. Üçüncü Nexus'u Motorola artık üretir diyorlar. Bakalım hani üçüncü bu sıradaki Nexus'tan zaten büyük bir ümitler var. Şimdi zaten Motorola ile Google arasında bir yakınlaşma Android yüzünden doğmuştu. Şey referans sistemleri Motorola üretiyordu bir süredir.
Evet, Zoom mesela referans sistemdi.
Tabii Motorola'nın durumu da enteresan. Motorola cep telefonu işini aslında batırdı yıllar önce. Yani cep telefonu artık üretmeyecek falan duruma geldi. Sonra işte bir Razer serisiyle şu çok çok ince telefonlarla tekrar bir kendine geldi.
Sonra Android'le bir
Android'le şey yaptı. Android'le yine ayağa kalktı işte. Sonuçta 12.5 milyar dolar diyoruz yani.
Ama kesinlikle onun şey hani maddi olarak patentleri bir kenara bırakırsam katıya 12.5 milyar dolar değil deniyor o iş.
Yani ya şeydir hani Motorola'nın iş hacmi cihaz pazarı o kadar değildir. Bence evet. de o kadar değildir. Patentlerin hatırına. Ya işte bu çok eski firmaların yıllardan gelen birikmiş patent portföyleri oluyor. Bu yüzden de hani bu firmalar ölmeseler de yıllarca yaşıyorlar. En büyük örneği Silicon Graphics'tir.
Evet.
Günümüzde bütün özelliğini, işlevini kaybetmesine rağmen daha hala yaşıyor. Çünkü adamlar grafik konusunda olabilecek her patenti zamanında almış. Onları satarak daha da ömürlerini sürdürecekler.
Şimdi tabii bu pahalı açıklaması Apple'dan gelmiş. Pahalı bulmuş Apple bu işi. Şey demiş, patent alacaklarına yatırım yapsınlar, yatırıma döndürsünler.
Hemen bir şeyler, evet. Bip atmışlar.
Evet. Ama tabii şu var, patent savaşlarını körükleyen Apple bu arada.
Tabii işte ne oldu? Samsung Galaxy Tab geçen hafta ya. Konuşmuştuk, yasaklandı. Avrupa'da. Evet. Şimdi biraz gevşedi o şey konu.
Ki gevşeden mi tekrar da gelebilir, bilemiyoruz.
Yani. Belki de duruşmadan sonra tekrar. Tabii. Bir de Hollanda'da da bastırıyor zaten.
Zoom davası var.
Evet. Şimdi Apple, Google'ın bu hamlesi açıkçası biraz da Android ve o iş ortaklarını koruma hamlesi bence de.
Yoksa patent savaşlarıyla ölecekler çünkü.
Tabii, yani kimse sıkıştırıyor.
Kimse Apple korkusundan kimse pad üretmeye, işte, tablet üretmeye kalkmayacak, girmeyecek. Evet. Kimse dokunmatik ekranlı telefon üretmeye kalkmayacak. Çünkü şey haydut Apple gırtlağına yapışacak her üretenin. Öyle patentlere sahip ki.
O bir patent bile değil bu arada Avrupalı ki biliyorsunuz onu şey. Community Design diye bir şey yapmış herifler. Hani saçma sapan taş tableti çizsen desen ki tablet hepsi tablet bu benim desen oluyor neredeyse.
Bağlıyor.
Adamlar her yerden şey hukuki evet. olarak bir şey yapıyorlar.
İlginç.
Şimdi ikinci habere geçelim. Bu da bomba gibi düştü. HP ve Bose kullanan ürünleri bıraktı. Bu bir bombaydı ama bir de PC işinden de çekilme sinyalleri veriyorlar.
O olursa esas bomba işte.
Evet. Yani Webos'u bırakması çok bir şey
değil.
Bir olay zaten evet. Webos kullanan kaç cihaz vardı işte. Bir tabletleri çıkmıştı. O da beğenilmemişti. İyisi çıkacak. Tabletin daha gelişmişi çıkacak deniyordu. Çıkmayacak şimdi artık.
Yani gerek de kalmadı bence zaten.
Hani şimdi Android pazar Android evet. Apple tarafından paylaşılmış durumda. İşte BlackBerry can çekişiyor.
Evet.
Symbian'ın işte kendi halinde bir gemisi yüzüyor kenarda. Migo oyuncu olacak mı olmayacak mı belli değil. Olmayacak büyük ihtimalle. Windows Phone var.
Yani.
Bu pazarda yani Webos'un zaten şey yok. Bir tek HP'nin desteklediği Webos'un zaten bir şansı yoktu. Ama şey çok enteresan. HP komple PC'den vazgeçerse çok şaşıracağız. Yani masa üstünü bırak, bir de dizüstü kısım var.
Birini evet. satacaklar mı, kime satacaklar eğer öyleyse?
Lenovo mu alır? Lenovo'yu aldırmazlar belki. IBM'i aldı.
Lenovo olmaz da şey... acaba hani kim alabilir ki zaten?
Valla yani. Asus'ta herhalde o kadar para yoktur. Bilmiyorum.
Asus'ta falan yoktur. Hani onu da aldırmazlar zaten diye düşünüyorum. Daha öyle bir şey olursa eğer.
Dell mi alır?
Dell... Benden başka kimse alamaz galiba ya.
Aa, Dell'in de iş modeli pek HP ile aynı değil. Yani çünkü HP'de daha bir teknoloji geliştirme falan var. Dell daha çok hani bizim şeyin büyüğü, Excel'in büyüğü yani format olarak. Çok öyle bir ürün tasarım boyutu yok. Hani var ama çok fazla değil. Ama alabilir. Pazar müşterileri hatırına, pazar payı hatırına. Hı. Bence Dell şey aday yani.
Aday diyorsun.
Hani aday mı bilmiyorum da benim gözümde olası bir alıcı.
Ya ben bu hafta o konuda hani şey diye düşünüyorum. Hani o haberi gördüğümüzden beri düşündüklerimiz arasında hiçbiri olmayacak. Alakasız biri alacak. Eğer öyle bir şey olursa diye düşünüyorum.
Ama bu rakam çok büyüktür ya.
Yani
ama... Hani o para kimde var işte onu merak ediyorum. Şey değil mi? Apple'da.
Ama Lenovo'ya şaşırmadık mı? Aldığı zaman.
Doğru tabii. Lenovo adını bile bilmiyorduk o zamana kadar. Doğru düz duymamıştık. IBM'in... bilgisayar bölümünü aldı. Yani
evet, bu ne
biçim,
IBM'in.
Bu ne biçim isim demiştik hatta.
Evet.
IBM'den
kim
sonra.
Kim bunlar ya demiştik. Hı-hı. Ama işte Lenovo kendini oturtturdu.
Şimdi burada başka bir iş daha var. Şimdi PC'den çekilip de ne yapacaksın? Ne iş yapacaksın?
Bulur.
Bunlar data analyst yazılımı üreten bir firmayı almışlar Otonome diye. Ve hatta yani yazılanlara bakılırsa HP'nin bütün cebini boşaltan bir alım olmuş bu. Yani bundan sonraki adımları donanımdaki ne kadar çok satarsa satsın HP, karlılığın düşüklüğüymüş bu PC satışından vazgeçilmesi. O yüzden karlılığın daha yüksek olduğu yazılım sektörüne kaydırıyorlarmış HP'yi. Bu geçiş onun geçişi. Yani satıp ortada durmayacaklar. Söz yazılıma doğru kayacaklar.
Şimdi server işini bırakmazlar. Zaten bırakmamaları da lazım çünkü hani server pazarında HP'ye ihtiyaç da var yani. Server işini bırakmazlar.
Bizim serverimiz HP.
Bizimkiler de HP.
Karlılık çok yüksek orada zaten.
Server işini bırakmazlar. Yazıcı işini bırakmazlar. HP'nin adı yazıcıyla özdeşleşmiş zaten. Yazıcının da karlılık sorunu olduğunu falan hiç zannetmiyorum. Şey, mürekkep kısmının özellikle. Yazıcı işini bırakmazlar. İşte bir de servisleri arttıracaklar. Zaten HP'nin bu bulut teknolojilerinde falan gözü var. Orta alandaki varlığını arttıracak. IBM'e benzeyecek işte.
Evet. Ki mantıklı o. Bulut teknolojileri tarafı hani hem karlı olduğum bir türde makine. Tabii. Hem de eğer bu konuyu destekliyorsam ileride patlayacak yani bomba olacak bir şey bu. Oluyor zaten. O yüzden bence iyi de yapmışlar sanki ya. Yani devletten başka bir yerde hiç birkaç tane gördünüz.
Devlete çok satıyor. Evet, devlet, bütün devletler için bu geçerli. Bakalım ne olacak.
Diğer habere geçelim. Apple'ın iPhone siparişleri artmış Emrah.
Apple'ın iPhone siparişleri arttı. 3GS ondan sonra iPhone ile ilgili tabii şey diyelim hani bileşen siparişleri arttı.
Tabii.
Burada hani benim görüşüm diyelim. Bu adamlar iki taraftan da şey haberleri geldi bu arada. Bir sonraki nesil ürünleriyle ilgili gecikme haberleri geldi. Bir ekranla ilgili sıkıntıları varmış. Hatta bu nedenle Sharp'a yatırım yapmayı düşünüyorlar. 1 milyar gibi bir yatırım yapmayı düşünüyorlar. İkincisi A6 işlemcileriyle ilgili bir sıkıntı varmış ve bir respin olması gerekiyor. Yani
bir daha
tekrar baskı mı demek
revizyon,
lazım?
Revizyon.
Revizyon gibi düşünebilirsiniz.
Tekrar evet. Üretime girecek.
Tekrar üretime girecek. TSMC'de şey demiş. Yani arkadaşlar bu 2012'nin ilk çeyreğinden itibaren öncesinde başlayamayız buna, bu işlere. Seri üretim hani büyük adetlerde bulunması da 2012 ikinci çeyreği bulunacak demiş. Hı.
Samsung'dan da yüz çevirmişlerdi işlemci üretiminde.
Aynen öyle. Artı şey zaten hani Sharp'a yatırım konusu biraz da şeyden kaynaklanıyor. Yani Samsung bağımlılığını iyice azaltmaktan da.
Evet. Apple Samsung'la her ilişkisini kesmeye çalışıyor.
Mümkün olduğu kadar hepsini kesmeye çalışıyor ve yani demek ki bu işte şey var hani ciddi bir sorun var yani bu heriflerde.
Galaxy Tab geldi, şey bozuldu. Bütün arkadaşlıklar, dostluklar bozuldu.
Evet.
Bu artışta da şey var, 50 milyondan 56 milyona çıkarmışlar. Onu da vereyim, hani 112-113'lük bir artış var.
Şu deniyor bir de Emrah, sen ne diyorsun ona? bu biliyorsun Apple'da bir tane telefon oluyor. iPhone 3, 4, 5 gelirse 5. Alt model üretmiyorlar.
Artık onu yapacaklar gibi haberler yani, var artık.
O şöyle mesela 3GS onun alt modeli gibi bir şey olacak. 5'in 4'ün. O mantıkta bu siparişler devam edecek.
Bu okula ilgili dedikodularda şey 3GS'i 3GS'yi 350 dolara satacaklar. İşte bilmem ne şu kadar evet. satacaklar gibi en az 3 tane olur. Şey olacak piyasada. Apple iPhone olacak gibi bir şey var. Çünkü Android hayvan Android deli gibi geniş bir şey. Yelpazeyi kapsıyor artık.
Hani. Vallahi ben şahsen gider 3GS alırım.
Öyle mi?
Yani.
Sen 3GS değil mi seninki?
Benimki 3.
Ha 3 müydü?
Benimki 3. 4 almalı kesinlikle. Çünkü Özkan 3'ten 4'e geçtikten sonra konuşamaz hale geldik. Bu onun hatta öyle bir komediydi ki konuşabilmesi için evde ayağa kalkması gerekiyordu. Çekmiyor anteni.
Steve Jobs öğretti ya böyle tutacaksınız telefonu falan diye. Çok şey gelmiş geçmiş hani bir çift tanedeki en komik ukalaca, evet. en küstahça olaylardan birisi yani. Telefonunuzu siz doğru tutmadığınız için konuşamıyorsunuz. Böyle tutacaksınız.
Hepiniz geri zekalısınız.
Yani bunu ancak işte Steve Jobs ve Apple bunun hani bunu yapıp da yakasını sıyırabilir bu işten.
Ki sıyırdı yani.
Bill Gates böyle bir şey yapsa öldürmeye kalkarlar.
Şimdi şöyle bir şey de var. Mesela Özkan şeyde çok fazla sorun yaşamıyor. Şehrin merkezindeyken. Buralara bizim ofise doğru yaklaştıkça kopmalar çok fazla artıyor. Ama 3G kullanırken böyle bir sorunu yoktu. Bu evet, kadar değil.
O zaman konuşabiliyorduk.
Evet, konuşabiliyorduk. O yüzden benim alacağım telefon 3GS olur. Fiyatı düşsün. Evet. Diğer habere geçeceğim. Anonymous Bart'ı hackledi. Bart nedir?
Bart Simpson.
BART, Bay Area Rapid Transit diye bir şey bu.
San Francisco.
San Francisco'da bir Bay Area bölgesinin işte şey hani metro ağı olarak düşünebilirsiniz. Oradan bir iki tane polis cinayeti işlenmiş. Bundan dolayı bir tepki gelecek. Protesto yapılacak falan derken BART'la ilgili polis departmanı oradaki şeyleri kapatmış. Cep telefonu iletişimini kapatıyor. Dolayısıyla buna bir tepki olarak bir siber saldırı diyelim o düzenleniyor. Fakat bu arada bu BART'ın bir de MyBART.org diye bir şey var. Müşteri hani yolcu sitesi var. Bilgilerini falan giriyorsun. İşte üyelik falan var. Oraya girmişler ve adamlar şey diyorlardı açıklamalarında. Hani internet bağlantısı olan 9 yaşındaki bir çocuk bile bunu yapabilir diyorlar. SQL enjeksiyonuyla bir şekilde oradaki kullanıcıların kullanıcı adları, adı, soyadı, varsa adresi, telefon numarası ve şifrelerine kadar almışlar. Çünkü şifreler açık metin olarakmış, duruyormuş.
Evet, işte bilgisayar dünyasının şey hastalığı, bir türlü evet. çözülmeyen hastalığı. Sony bizi tanıştırdı.
ya o,
çok yaygın.
Onun olayından bahsedelim aslında. Normalde parolaların bir fonksiyona sokulup, hani benim parolam ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir fonksiyona sokuyorsun, geri dönüşü olmaması gereken teorik olarak bir fonksiyona evet. sokuyorsun. Alakasız bir karakter dizisi çıkıyor. O şekilde saklanması evet. güvenlik için gerekiyor.
O yüzden de mesela bugün işte Dark Hardware'e, PC Labs'a benim şifremi unuttum, bana şifremi verin, benim şifremi görüyor musunuz dedikleri zaman biz göremeyiz. Çünkü hakikaten göremeyiz.
Evet, şifreyi bilemeyiz.
Bilemeyiz, ancak değiştirebiliriz.
O yüzden de işte mesela o dosyaları çalsalar onu kırmak teorik olarak mümkün olsa da geri dönüşü yok. Yani o 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı oradan bulamazlar. Fakat evet. BART'ta demek ki öyle değilmiş. Ve şey orada bir tane şey gördüm ben. Dev team var. Geliştirme takımı demek ki. Onların test hesabı herhalde. Şifresi de gayet şey. Dev 1, 2, 3.
Rezillik. Yani altyapıyı da istediğin kadar güçlü kurarsan kur. Hani affedersin hani dangalan birinin böyle bir şifre koymasını nasıl engelleyeceksin? Yani bunun da tamam algoritmalar var hani böyle bir şifre koyduğunda dur ne yapıyorsun sen işte ardışık sayılar olamaz falan diyen algoritmalar da var da onlar da çok sınırlıyor.
E tabi ama yani öyle olması gerekiyor artık.
İşte birazcık kafa insanda bitiyor yani olay makineden evet. çok.
Bir daha bir şöyle bir şey var burada hani hepimizin birden fazla hesabı var değil mi? Her yerde bir hesaplarımız var. Yok Twitter hesabı yok Facebook neye zaten 3-4 tane hepimizde. Birini kaptırdığın zaman ötekiler de gidiyor.
Aynı şifreyi koyarsan öyle.
Şifreye dikkat etmiyorsan.
Bir de şöyle bir güvenlik açığı var. Bunu hani konu dışı ama bizi dinliyorlar insanlar belirtelim. Şimdi şöyle bir durum çıktı. eskiden web sitelerine kaydolurken ya da işte her türlü servise kaydolurken kullanıcı adı ve şifre yazardım. Şimdi kullanıcı adı yerine e-mail adresi kullanılıyor. Buradaki güvenlik açığı şu: sen her yere aynı şifreyi kullanıyor, e-mail adresine de aynı şifreyi kullanıyorsan bana kaydolurken şifreni verdin. Ben de bunu görüyorsam senin e-mail adresinin şifresini de otomatikman görmüş oluyorum. Hani evet. Adres şifre alt alta önüne servis edilmiş
kabak
oluyor.
Kabak gibi tabir edilen cisim.
Hani ne olduğu belirsiz şifre sitelere kaydolurken bu bir ciddi bir sorun.
Orada şeyi kullanmaları gerekiyor. Tek kullanımlık mail adresleri veren yerleri kullanarak bir şekilde kurtarmak. Ama kullanıcı adı nasıl olacak?
Ben dark adreden o adresleri banlıyorum. Çünkü spam yapılıyor onlardan. Ya da hani art niyetli kullanılıyor. Ben onları banlıyorum.
O da var. Bir yani, de şey yani tek kullanımını nasıl kullanacaksın ki? Adam kullanıcı adı olarak istiyor seni senden onu.
Tabii.
Şifre bilmem ne falan. Oraya gidecek, şu olacak, bu olacak. Oralara...
Şifreyi alırsın, şey yaparsın da...
Gizmeyelim ya.
Yani sonuçta... İşte gözünü dört... Yani sonuçta olay şu. Her yere başka şifre kullanacaksın.
Evet.
Olayı çözen şey bu.
Tutacaksın.
Her yere başka şifre kullanacaksın. O zaman bu şeyde de sorun olmuyor. Aynı şifreyi kullanman da işte hani... Mail adresini login olarak kullanman bir sorun ifade etmiyor çünkü şifresi farklı.
Evet.
Her yere farklı şifre kullanacaksın. Zor mu? Zor.
Yani ama güvenlik açığı insan mecburen. İşte olay orada yani.
Mecburen. Evet.
Şey biliyor musunuz? Konuşu olacak ama Facebook'ta bir şey vardı. Facebook'ta şifreni yazarsan yıldız koyuyormuş hikayesini hatırlıyor musunuz?
Ya o şeydir. IRC'de de öyle insanlar kafalanırdı.
Evet. Yani, o çok eski bir
şey yap
aslında.
İşte başına dolar işareti koy, 3 tane yıldız koy, sonra şifreni yaz, server'a özel login oluyorsun falan. Senin şeyin rezerve ediliyor. User şeyin, işte nick'in server'da rezerve ediliyor falan dersin. Adam tabii lock diye şifresini yazar bunu.
Evet. Bunda da
aynı sistem mi?
Yok yok, şey yapıyor sadece. Birisi bir durum güncellemesi şeklinde gönderiyor. Diyor ki işte Facebook'ta şifreni yazarsan yeni otomatik yıldız koyuyormuş diyor. Altına yıldız koyuyor.
Tamam.
Birisi böyle Allah Allah öyle miymiş diye kendi şifresini yazıyor.
Herkes şifresini statüse basmaya başlıyor. Evet. Ya da işte komente.
Evet.
İşte.
Ben ona şehir efsanesi demiştim. Hayır, hadi canım.
Hiç bitmiyor.
demiştim.
IRC'de en büyük olay şeydir yani. Alt F4'a bas işte şöyle evet. Oluyor böyle aa, oluyor basarsın. Evet. Hani connection reset by peer olur. İşte o hala devam ediyor. O düzeyde şakalar diyelim ya da üç kağıtlar.
Bir de az önce siz şey dediniz ya, söylemeyi unuttum. Sen dinle biraz. Sharp'la ilgili bir yatırım haberi vermişler.
Ha, evet.
Siz Sharp telefon gördünüz mü?
Var.
Aa, ben gördüm galiba onu.
Peki ne zaman gördünüz?
Çok uzun zaman oldu.
Çok uzun zaman değil mi? Yani bir fiil elinize aldınız mı onu sordum.
Yok.
Türkiye'de hiç satılmadı çünkü.
Bilmiyorum.
Yani böyle bir telefon ekranı yoktu o zamanlar.
Sharp'ın
yani,
uzmanlığı ekran. Evet. Ekranın iyisini telefonuna da kullanıyor olabilir tabii.
Yani bu bahsettiğim 3-4 yıl öncesi yani muadil bir ürün yoktu. Sharp'ın ekranıyla kıyaslayabileceğin, o ekrandaki yazıları okuyabileceğin. Ama telefonlar buraya hiç gelmedi.
Japonya'da kalmıştır.
Evet. Şimdi diğer habere geçeyim. Intel'in yazılımına işlemci yükseltmesi.
O daha önce vardı aslında.
Vardı evet, bu daha önce vardı.
Sandy Bridge'de. Uyarlanmış.
Evet, Sandwich'e uyarlanması zaten çok daha mantıklı. Hatta biliyorsun Sandwich'e overclock öldü. Evet. Neredeyse K serisi değilse. Tabii. Burada yaptıkları bir Intel'den bunu satın alıyorsunuz. İşlemciniz işte 2.3 GHz'lik bir işlemci ise 2.6'lık başka bir modele dönüşüveriyor. Hani nasıl dönüşüyor bu? Zaten bütün işlemciler aynı. O ailedeki, familyadaki. Aynı tepsiden çıkıyorlar. Aynı işlemler var. Teknik olarak mümkün. Bu bir pazarlama hikayesi. Bu kötü bir şey mi, iyi bir şey mi? Kimin için? Bir kere kimin için? Dizüstü kullanıcısıysan. Levent abi sen çok iyi bilirsin işlemci. Evet. Onu değiştireceğim, bunu değiştireceğinden çok çektin sen. Ya da işte hazır sistem kullanıcısı olabilirsin. Açınca kapak garanti geliyordur. Sen değiştiremiyorsundur falandır. Onlar için daha çok. Ama $50 gibisinden para istemişlerdi geçen sene.
Yani bu ne biliyor musun Emren? Laptopu ucuza satıyorsun. Sonra adamdan hani ne yaparım da biraz daha para koparırım.
Evet.
Hani Microsoft Xbox'ı ucuza veriyor ama ayda şey yılda $50 şey gold üyelik oyunları online oynayabilmek için işte $10 bilmem şarj edilebilir pil parası, $5 bilmem ne parası su gibi para gidiyor sonra. Her firma aynı şeyi yapmaya çalışıyor işte. Ya. Burada da ucuz çok ucuz laptoplar. $500 dolarlık, $400 dolarlık. Ama geliyorsun ya işlemcisini biraz daha hızlandırmak mümkünmüş. 50 dolara Intel'den işte kart alalım. Hot var içinde. Falan. Değişik bir şey.
Verilen hızlar da beni tatmin etmedi zaten. Tabii. Ki zaten şu saatten sonra işlemci performansı. Hani tamam birdenbire 7'ye geçersin. Evet. Var gerçi galiba da. O bir fark yaratır. Fakat 500 MHz, 300 MHz gibi frekans artışlarının pek kimsenin işine yaradığını zannetmiyorum.
Cache de, artık. Mobil sürümde cache de artıyormuş.
Tabii cache de artıyor ama yani hani o da nereye kadar?
Valla ben bir kere bu ilk geçen sene hani bu konu çıktı. O zamanlar da konuşuldu. Ben şunu merak ediyorum. Bir kere ben bu işlemcileri merak ediyorum. Şunu merak ediyorum. BIOS'tan mı gerçekleşiyor bu iş? Ki büyük olasılıkla hani sen Windows arayüzünden yapıyorsun ama işlemcinin içinde fiziksel bir flag'in değiştiğini zannetmiyorum. Büyük olasılıkla bu BIOS'ta oluyor bu iş. Ve ben şey düşünüyorum. Hani hackerlar aslında BIOS'ta bu değişkeni bulurlar mı? Ya da bu algoritmayı kırıp keygen işlemci upgrade etme keygeni çıkar mı? Yani algoritma tamam Intel o kırılmasın diye bayağı artık 128-256 bit bir şeyler yapmıştır ama BIOS'a bakılsa acaba BIOS'ta dediğim çıkarlı gibi bir flag var mı? Şeyi merak ediyorum. Mesela o işlemciyi upgrade ettim. Her şey tamam. Söktüm başka anakarta taktım. Upgrade olmuş mu gözüküyor? O zaman işlemci için de şey, belki bir şu EEPROM gibi bir şey var. Belki yani 3-4 kilobaytlık da olsa o şey yapıyor. Yoksa yine düşük işlemci mi çıkıyor? Herhalde işlemci içinde belki bir EEPROM falan var.
Bence işlemci içinde çünkü işte. Şey BIOS'ta olsa bu sefer BIOS üreticilerine evet. Güvenmek zorundasın. O da kolay bir şey değil.
İşte ben denemek istiyorum ama bu işlemciler retail falan satılsın diye üretilmiyor.
Yok,
bilgisayarlar
zaten,
takılı gelsin tabii, diye üretiliyor. Yani. O yüzden herhalde hiç göremeyeceğiz. Yani eBay'den daha falan hurdasını takip etmemiz lazım. Eski şey geleceğin tozlu raflarına
konu diyecektim ben olur. Anca tozlu raflara gider.
Evet.
Şimdi bugün biraz güvenlik haberlerinden bahsettik. Bu da diğeri.
Tamam.
Şimdi birisi komşularını daha doğrusu dolandırmış.
Evet.
Ve sağlam dolar.
57 bin
dolar. Evet.
Valla bu Facebook'ta...
Tabii bu... Burada Facebook'un adının geçmesi şey yani biraz ilgi çekmek için açıkçası.
Tabii. Bu sosyal mühendislik
sosyal,
olayı.
Evet.
Ama Facebook adamın işini kolaylaştırıyor. Çünkü ne yapıyor? İlk önce komşularını belirliyor. Sonra komşularının işte artık işte çocuğu, babası, anası, dayısı hepsini bir Facebook sayesinde buluyor. Bir güzel komşuları hakkında dosya oluşturmaya başlıyor. Sonra komşularının yani buradan sonrasının Facebook'la alakası yok. Komşularının postalarını normal e-mail değil. Hani evlerine gelen postayı ele geçirip oradaki işte kart ekstralarındaki falan bilgilerden kart numaralarını işte ve diğer işte şey kafasını kullanarak adamların bütün her komşusu için bir profil oluşturuyor. Hani anası kim, babası kim, dayısı kim,
kızlık
ne zaman
soyadı.
Doğdu. Ha. Ve en önemlisi anne kızlık soyadı.
Evet.
Bu bilgilerin hepsini yani full elde edip bu sefer bankaları aramaya başlıyor. İşte benim adım işte Ahmet.
Şudur annemin kızı.
Şifremi unuttum. Nasıl geri alabilirim? Diyorlar ki işte şunu söyle. Babanın adını söyle. Ananın adını söyle.
Bunların hepsi orada.
Sosyal güvenlik numaranı söyle. Adresin, telefonun, şeyin, anne kızlık soyadı. Her şey var.
Dahasını da yapmış. Hesaplara girerek kartım çalındı demiş. Eve de kart yollattırmış ama ev adresini kendi adresi yaptığı için kart bu adamın evine
işte.
Gelmiş.
Ya sonuçta bu şekilde 57 bin dolar para hortumluyor.
Daha da değil.
Daha da hortumlarmış da en sonunda şey yapmış. Bir enayilik yapıp kendi şeyini, kendi kişisel hesabını mı ne vermiş para aktarımında. Oradan hani ebeliyorlar.
Şimdi bu haberin başka bir tarafı var gündeme almamızı da. Yani az önce sen dedin ya bir yere sağa sola kayıt olurken mail şifrenizle kaydolmayın.
Yani.
Bu bir. Ama ikincisi... O bizim tarafta yapabileceğimiz şey. Karşı tarafta artık şu güvenlik olayının soru sorma bazlı olmaması lazım.
Tabii ki.
Çünkü sorunun cevapları çok kolay artık tahmin edilebiliyor. Yani bu kadar ortadayken bu bilgiler.
Ya anne kızlık soyadı üzerine kurulmuş bir güvenlik mimarisi var. Şey felsefesi var Türkiye'de.
Yani dayının soyadı üzerine kurulmuş.
Anne kızlık soyadı şeyi efsanesi Facebook'a dayıların üye olmasıyla birlikte yıkıldı gitti. Dayın orada, Facebook'taysa bittin abi.
Orada bir de şey vardı. Bir yine şehir efsanesi olabilir ya da olmayabilir. Bu zincir maillerden gelmişti zaten. İşte olay çok önemli değil. İşte birisi eve alıyor çocuğu. İşte şudur budur falan filan. Çift şey yapmış deniyor. Anlaşmışlar kendi aralarında. Bankalarla ilgili bütün işlerinde anne kızlık soyadı olarak İkisinin evet. de farklı yapay.
Evet,
yapay
öyle bir şey var.
Uydurma bir şey kullanıyorlar. Bunu kullanmak bana mantıklı geliyor sanki çünkü anne kızlıklarının hiçbir özelliği yok. Daha benim dayımın soyadı işte daha ne.
Türknet biliyor annesi kızlık soyadlarımızı hepimizin. Hani ha. Habire telefon ediyorlar ya.
Evet.
Geçmiş ilk bölümlerinde TeknoSeyir'in dile getirdik. Şey, adamlar biliyor abi şey. Bizim bizim her bilgimizle birlikte.
Bu herifler ne olarak saklıyor onu bilmiyoruz. Düşünsenize Bart'ın durumu gibi
tabii.
Clear text olarak çalınıyor. Hadi bakalım.
Anne kızlık soyadı da düz text olarak saklanıyor tabii.
Evet.
Dolayısıyla hani bu güvenlik Murat'ın dediği gibi güvenlik anlayışının komple bir şekilde değişmesi gerekiyor.
Şimdi başka işte diğer soru da şu. Bütün sistemlerde bir de gizli soru vardır yani kaybedersin.
Evet.
O da tahmin et. Orada da bazıları zaten seçenek vermiyor sana.
Evet. Annenin bilmem ne. Yok ilkokul öğretmenin adı ne?
İlkokul evet. öğretmenin adı ne? Bütün 100 kişiyle birlikte okudum. Hepsi biliyor adını.
Evet. 5 tane madde veriyor. Bir tanesini seçiyorsun.
Tabii.
Hayal kahramanın tabii. ne? Atıyorum saçma sapan şeyler.
Batman yaz tabii. geç.
Bazıları senin kendi sorunu oluşturmana izin ver. O zaman
evet.
kurtarıyorsun.
Düzgün tamam. sistem evet. o. Ama orada da kafanı kullanacaksın.
Tabii.
Tutup da bizim bir dostumuz şey. Adam şimdi değiştireceğim isimleri ve konuları. Adam mimar, güvenlik sorusuna şey yazmış, benim mesleği, ben ne yaparım? yani ve bu hesabını kırdılar bu sayede, başkaları kırdı.
Gerçekten oldu bir olay.
Tabii tabii, evet. tabii ben değiştirdim şimdi, konu mimarlık şey değildi de arkadaş dinliyorsa darılır bana, beni maymun ettiklerinde diye. Adam hakikaten mesleğini sormuş, işte benim mesleğim ne diye güvenlik sorusu yazmış. Tabii bunu kırmak isteyen, zaten tanıyan birisi kırmaya çalışıyor, anında kırıyor. Ya kafanı kullanacağım biraz.
Orada da şey oluyor. Ben bir ara onları yapay yanıtlar yaptım. Bir de şey şifrelenmiş bir dosyada saklamaya başladım.
Evet.
Fakat sonra dosyayı kaybettim.
Ben şöyle bir şey yaşadım. Şifrelenmiş bir dosyada saklamaya başladım. Bilgisayarı değiştirdim. Dosyayı geri alamadım. Account eski öbür account'tan gel diyor.
Ah, evet.
İşte, en güzeli cüzdanına koymak.
Bir şey vardı. Bir onu aslında konu olarak yapabiliriz. Hatırlıyor musunuz? Bir kartla şifre koyma saklama hikayesi vardı.
Hmm.
Kart, bir tane kart var. Adam sana kart da veriyor bir web sitesinde. Rastgele şifre oluşturuyor. Kartı veriyor. Senin bilmen gereken tek şey istediğin hesap kaçıncı satırda kaçıncı sütundan başlıyor.
Hmm.
Belli bir uzunlukta oluyor bir de şey. Karakter uzunluğunu tamam. kısıtlıyorsun. X satır, Y sütununa itibaren 6 karakter bu hesabın şifresi. Bir tek onun bilmen gerekiyor. Hmm. Onun yanına taşıyorsun. Kimse bulamıyor.
Güvenlik şifre konularını anlatmana bayılıyorum Evren. Kimse bir şey anlamıyor. Ama
olsun.
Ama bunu nasıl anlatabilirim ki? Yani, satır derim, sütun derim, uzunluk derim kardeşim. Bu kadar basit değil mi?
Uygulamalı göstermek lazım
evet,
o kartı.
Evet. O yüzden dedim işte bir tane videosunu çekelim.
Videosunu çekelim.
Toplayıp.
Şimdi Firefox'un yenisi çıktı biliyorsunuz. Ben bir hızlanma hissettim ama yani şey de olabilir. Başka bir şeyden de olabilir. Alakası da olmayabilir.
Psikolojik de olabilir. Valla bana aynı geldi. Bir kere şey ben şeyde hızlanma fark ettim. Ne bu 4, 5, 6 hızlı gidiyor.
Rakamların artışında.
Çıkış hızında sen hızlanma fark ettin.
4'e geçtik. Geç geçtim ben biraz 4'e. 5 oldu. 5.01 oldu. 6 oldu.
Ya ben hızlanma hissetmiyorum. Çünkü zaten sürekli güncelleniyor benimki. Arşivim olarak çalışıyorum. Sürekli bir güncelleme bir yerden oluyor. Ben her zaman yapıyorum, her gün yapıyorum. O yüzden
ben hızlanmayı kendi bilgisayarda hissetmedim. Temiz bir bilgisayarda. Ha, eski Firefox'un üzerine kurunca hiç eklenti olmayan.
Bak eklentiler çok önemli ama esas yavaşlatan şey
evet.
onlar.
Çok yavaşlatıyor hem de.
Gerçekten hızlanmış yani onu söyleyeyim
şimdi
size.
Firefox Firefox bu sürüm numaralarını o kadar hızlı değiştirmeye başladı ki komple bırakmaya hazırlanıyorlar. İşte öneri gelmiş bir şey var. asa.docs'ler diye bir Mozilla'da çok etkin bir geliştirici var. Hatta hani Firefox'un babası falan diye görülüyor. Şey demiş adam hani bir öneri listesine demiş ki ya komple kaldıralım.
Ne yapacak?
About abi? Şeyinde about var help about var ya hakkında.
Hı-hı.
Sürüm numarası gözükmeyecek. Sadece şey gözükecek. En son işte Firefox 3 saat önce güncelliğini kontrol etti. İşte en son sürümü kullanıyorsunuz şu anda. En son 3 saat önce kontrol edildi gibi bir ifade olacak. Tabi içeride bir string olacak çünkü programcılar yoksa şey yapamaz. Hani kendileri bilemezler hangi sürüm olduğunu.
Onun yapı numarası
ama
olarak yap, inşa numarası olarak yaparlar.
Biz kullanıcı görmeyeceğiz. Çünkü şöyle diyor adam, ya diyor bu uygulama zaten internete bağlanmak için kullanılıyor. Dolayısıyla internetten sürekli kendini güncellesin. Tüketici her zaman en son sürümü kullansın. Yani şey diye benimki eski sürüm kaldı falan diye bir şey olmasın. İnternete bağlıysan Firefox'un da en son sürümü olur, olacak otomatikman.
Ben ne yapacağım?
Ha, sürüm diye bir şeyin kalmasın, sürüm diye bir kaygı kalmasın diyor. Ama işte şey gelmiş, itirazlar bir kere diyorlar ki şey, bu sürüm numarası hata gidermede bug report'ta işte işe yarıyor. Çünkü adama Firefox filanca sürümde hata çıktı.
Doğru.
Bir kere diyorlar bunda işe yarıyor. Diğeri şey, bu developerlar malum şey yapıyoruz. Biz hani bir web geliştiricisi olarak Firefox'a, ziyaretçinin Firefox'una soruyoruz. Sen sürüm kaçsın? 4 diyor ya da işte 3 diyor. Ha 3 ise bunda filanca bug vardı diyoruz. Farklı bir sayfa gösteriyoruz. Bu yetenek kırılıyor.
Ama onlar şey, burada demek istediği şey galiba about kısmında, yani hakkında kısmında gözükmesin. Yani, fakat sen sorduğun zaman, senin sunucun sorduğun zaman sana bir sunucu verse verecek diye düşünüyorum.
İşte Ars Technica'nın haberinde de şey diyor, vermesin diyor.
Hiç vermesin
diyor. Ama şey olsun diyor, yani standartlara %100 uyulsun. O zaman sürüm, hani Firefox 3'e göre kod yazdım, 4'e göre kod yazdım diye bir kaygı kalmasın diyor. Yani bir tek ben Firefox'um desin ama standartlar %100 uysun diyor.
Ama işte onda hani i̇şte, kullanıcı güncellik. Bir de şu var o konuda. Linux tarafından bahsedeceğim. Tamam, Windows tarafında exe dosyasını indiriyorsun. Küt oluyor da Linux tarafında zibilyon tane paket yönetim sistemi var.
Evet.
Hani hepsini maintain edebilecek misiniz? Hayır, öyle bir şey yok.
Zaten gelen eleştirilerden birisi de şu. Şimdi Google Chrome'a özenmiş biraz bu konuda. Pardon, Firefox Chrome'a özenmiş ama diyorlar ki Chrome'da doğru düzgün çalışan ve silent, yani sana hiçbir şey söylemeden arka planda güncelleme yapan bir sistem var. Firefox'ta bu yok. Firefox'un güncellemesi hala sana abi güncelleme çıktı yapayım mı diyor. İndiriyor. Hadi indirdim kurayım mı şimdi diyor. Bitince restart yapacağım istiyor musun diyor. İşte bununla olmaz bu iş.
Evet yani.
Hani silent olması lazım gerçekten. Bakalım bu şey olmuş. İşte bu geliştirici, öneren geliştiriciler geri çekmişler. Rafa kaldırmışlar. Ama şey de demişler. Yani gelen itirazlara ya bunlar deli demişler. Hani yeniden Ars Technica'nın haberiydi. Bu Ars Technica şey diyor. Biz yani bu büyük olsa yeniden gündeme getirecekler diyor.
Tabii tabii. Zaten kararı geliştiricilere bırakmışlar. Geliştirici topluluğuna bırakmışlar deniyor. Evet. Sitedeki haberden.
Evet evet.
Bu arada 7'nin de betası meydanda.
7'nin betası.
Evet.
Oradaki en büyük olay şeydi. Bellek kullanımıyla ilgili. Onu da bence şey, hani resmi olarak ilk kez kabul etmiş oldular gibi geliyor. Çünkü her zaman şey diyorduk. Ya bellekle ilgili bir sorun var arkadaşlar diyorduk. Onlar da efendim ön bellektendir, keştir falan diyordu. Gayet net şey demiş.
Topu çeviriyorlardı.
Ha, topu çeviriyorlardı sürekli. Gayet net şey demişler. Hani memory leak, bellek sızıntısı evet vardı. Onları çözdük. Artık çok daha az bellek kullanacak.
Ben de bir iş gününde, hani bir iş gününde sayısız tab açılıyor, sayısız tab kapanıyor. Ben kapatırım, çok fazla açık tabla çalışmam. 4-5 tab maksimum, özel bir durum olmadıkça. Ama tabii sayısız web sitesine girip çıkıyorum.
Evet.
İş gününün ortalarına doğru yaklaşık 1.2-1.3 GB kadar Firefox bellek kullanıyor. Ama bunun şey, bir kısmı Firefox, bir kısmı plugin container. Yani Flash'ın ayrı bir engine'de çalışıyor ya Flash. Öyle bir durum var. Flash göçtü mü Firefox göçmüyor artık. Hatta plugin container genelde daha çok kullanıyor. Bellek şey yapıyor, kendine bağlıyor.
O hep öyleydi ama ya. Yine de Firefox'ta da şey vardı.
Ama işte sonuçta başka hiçbir olayım. Mesela benim kullandığım, o iş günü boyunca kullandığım hiçbir yazılım, Photoshop dahil, bu kadar bellek kullanmıyor. 1 GB belleği kendine ayırmıyor.
Evet. Şimdi Nvidia'ya geçelim. Modem işine giriyor Nvidia. Bir tane firma satın aldı. Ikera diye. Mobil tarafta çalışmalar yapıyor bu firma. Amaç da şuymuş. Nvidia tabii kalkıp modem üretecek değil. Bunu Tegra'ya entegre edecekler. Dolayısıyla bir üretici, tablet üreticisi Nvidia'dan Tegra aldığı zaman ekstradan bir yonga almaya gerek kalmayacak modem için.
3G'yi aslında 4G'yi hatta.
O da tabii, o da dahil bunu.
Entegre edecek.
Güzel. Önümüzdeki seneden itibaren bunu görecekmişiz.
Bu hafta ama şey oldu ya bu arada. Ama firma satıldı. Alındı bir şeyler oldu sürekli.
Evet, evet.
Birileri de bizi almasın. Farkında mı?
Ve bir de tabii şöyle bir şey var bu firma satılma almalarda. Şimdi Motorola Mobility satıldı diyoruz. 12,5 milyar dolar. Aa, o diyoruz. HP'nin satın aldığı yazılım firması 10 milyar dolar.
Evet, 10 milyar dolar.
Yani
evet,
hayatta adını bile bugüne duymadığımız, işte Anonymity mi ne, bir ismi var hatta başka, bir yazılım firması. Bilmiyoruz, etmiyoruz. Bizi kullanıcı olarak bizim adını bile duyduğumuz bir firma değil. 10 milyon
nereden
dolar.
Nereden çıktı?
10 milyar dolar. Yani.
Ve 10 milyar doları vererek, hatta şey diyorlar yani analizciler, HP'nin o kadar parası yok cebinde, borç alması gerekecek diyorlar. Hmm. O kadar da büyük bir meblağ.
Çok ilginç.
Şimdiki haber Apple'ın koydurttuğu yasağın kalkışı. Biliyorsunuz Samsung'un Galaxy Tab'i satılmıyordu Avrupa'da. Durmuştu satışı. Bu olay kalkmış ama ne zamana kadar? Bir sonraki duruşmaya kadar. Çünkü sunulan delillerde biraz tutarsızlık saptanmış.
Ya, o şeyin nedeni o kesin değil ama.
Evet, o kesin değil.
Aslında
ya, o hakkı. Ayrı bir olay.
Tabii tabii tabii. Oradaki olay şey, hani kasıt var mı yok mu, mutlaka var diyorum ben. Hani tutup küçülttükken, hani boyutu getirirken belge şey yapmışlar. Çok benziyor hale gelmiş. Biliyorsunuz daha ince uzun.
Enini boyunu şey yapmışlar. Oranını
değiştirmişler,
hale getirmişler. Deniyor.
Gerçi ben ona baktım şöyle bir de, yani ben alsan abi şeyde, hani Photoshop'ta, Gimp'te bir şeyde tutup çeksen, özenmesen yine aynı şekilde hemen hemen geliyor. Çok yakın oluyor. Öyle yaptığın zaman.
Şey, Almanya'da yasak sürüyor. Avrupa Birliği'ne bağlanmasın.
Evet, evet, evet.
Oradaki bağlanmasın. Sıkıntı şey olmuş. Şimdi hatta onu da söylüyorlardı. Stuttgart, Düsseldorf'taki mahkeme, bölge mahkemesine başvurmasının sebebi zaten şeymiş. Oradaki bölge mahkemesi hakikaten hani alıp böyle belgeler bu, community design bu, hani üründe şu, karşılaştırın bakalım falan diyen bir şey değil. Apple başvuruyor, bakın diyor böyle bir şey var. Hmm. Buna binaen ben de şunu şöyle olması talebiyle diyor. Adamlar da alıyor, bakıyor Apple'ın başvuru belgeleri tamam mı? Hani avukat, kim, vekaletler, her şey tamam, belgeler tamam. E tamam o zaman küt koyalım bakarız.
Yasal
diyorlar.
Yasal Ali Cengiz oyunları.
Evet, hani evet, evet.
Çerçevesi içinde. Uyanıklıklar.
Çok bizim şeye benziyor. Hani ekran görüntüsünü çat alıp çat site kapattırmaları vardı ya. Richard Dawkins'in sitesi
yani, ya kapanmıştı. Da işte, işte şey var. Bazı şahıslar bazı mahkemelerden daha kolay karar çıkartıyor. Evet. Yani aynı davalarda. O hesaplar demek ki.
O
burada,
gibi bir şey.
Burada daha iyi niyetli. Ya daha iyi niyetli dedim pardon. Daha yasal.
Evet, daha yasal.
Daha yasal. Hukuk çerçevesi içinde kalarak ayak oyunları işte.
O yüzden Düsseldorf'a başvurmuşlar. Burada da şey olmuş, hani hakikaten Düsseldorf'taki bu karar Avrupa'yı bu şekilde etkiler mi? Gibisinden bir şey tartışmaya açılıyor. Dolayısıyla geçici olarak Avrupa Birliği çerçevesinde o yasağı kaldırıyorlar.
Valla ilginç bir durum. Çünkü işte geçen hafta da aynı şeyleri söyledik. Galaxy Tab 10.1 önemli bir tablet. Motorola Zoom önemli bir tablet. Apple'ın bu iki güçlü rakibine böyle sert saldırması yani tüketicileri engelleyecek bir durum, şey etkileyecek bir durum.
Ve bir şey ifade ediyor aslında bu. Bir anlamı var bunun.
İşte artık bu rakipler ciddiye alınır diyor.
Evet. Gayet net.
Diğer habere de geçelim. Şimdi Türkiye'deyiz. Biliyorsunuz 15 milyon civarı bir tablet, çocuklar için tablet üretilecek. Buna Apple göz dikmiş.
Hatta Fatih projesi.
Evet, Fatih projesi. Intel'in de buna katılımı söz konusu.
Devlet şey demiş, Türkiye'de üretilecek
evet,
demiş.
Evet, işte zorlanızı dediği yer orası Türkiye'de evet. Üretilmesi gerekiyor. Yani bende tablet var, buyurun alın şeklinde değil.
15 milyon tableti üretirsin. Ya yani ta fabrikasını da kurarsın.
Evet, o kadar rakam olduğu zaman yaparsın.
15 milyon için değer de. Gerçekten 15 milyon bu rakam. Yani 15 milyon diye yazıyor gazetelerde falan ama.
Belli süre çerçevesinde deniyor ama. Hani birkaç yıl bir şey, kaç yıl deniyor. O nasıl olacak? Hani üçünüz beraber kullanın çocuklar diyecek halleri yok herhalde.
Herkese bir tablet vereceğim evet. Dedi başbakan. Şimdi hani büyükler küçüklerine devretsin derler, sahip olur biraz.
Ama işte oradaki şeyi hatırlatmak
sınıf ya da sınıfı geçerken bırakın tabletleri derlerse ayıp olur.
Bu iş tableti vermekle ve hatta teknik servisini çözmekle bitmiyor. İlkokul çocuğuna eğer tablet veriyorsan öğrenciye yazılımı ayarlaman gerekiyor. Yoksa o çocuk gider Facebook'ta bir yerlerde gezer.
Knight Online oynar.
Şey, Knight
Online oynar. Metin 2, en benim hasta evet. Olduğum oyun da o. Metin 2 oynar. Avukatın 3 şey açar, ekranı açar. Yani tabii ki bu zaten şey olacaktır. Yani o tabletin özel bir arayüzü falan olacaktır herhalde.
İşte onu ne kadar, kim yapacak, nasıl
yapacak? Valla Emre'm bence her anlamda Apple pahalı gelir. Yani çünkü evet. 30 dolarlık, 40 dolarlık Hint tabletlerini konuşuyorlar yani. iPad'i Apple ne kadar indirecek?
Ya da özel bir şey yapacak hali mi var bize?
Ha şimdi şu var tabii. Fantazi. Apple bu ihaleyi aldı. Bütün çocuklar Apple'cı oldu. Türkiye artık Apple'a özel bir pazar haline gelir. Çünkü adam evet. Apple'la yetişecek. evine de MacBook koyacak.
Neden her yerde Microsoft kullanılıyor? En basit işlemle
bile. Tabii aynı şey. Microsoft'un devletle arası iyi. Intel'in iyi.
Evet.
Onlar herhalde Apple'ın Türkiye'de ofisi bile yok. Hani biz zamanında Binali Yıldırım dedi ya Google'a gelsinler ofis açsınlar falan, hani böyle biraz da bitirim konuştu falan, azarladı. Apple da şimdi ben de haklı olarak hani Apple bana gelip de bir şeyle böyle bir şeyler anlatsa, ben kardeşim senin
sen kimsin?
Ofisin yok, bir şeyin yok Türkiye'de. Evet. Gerçi bir herhalde bir irtibat ofisi falan bir şey var. Çünkü ben zamanında Hürriyet'te çalışırken Apple'la röportaj yapmıştım ama hani bir kimlikleri var mı falan bilmiyorum. Ya da o yani Apple Amerika tarafından Türkiye'ye atanmış bir iki kişi mi? Hani bazı firmaların temsilcileri öyle oluyor ya. Yani Türkiye'de bir kurumsal yapısı yok. Türkiye'ye görevlendirdiği iki tane, üç tane adam var. Hani Apple'la röportaj yapacağım diye tutturursan o adam da sana Apple kart vizitiyle çıkıyor karşına, konuşuyor. Öyle. Ama bir hani bakanlık ihalesine gireceğim dedin mi Türkiye'de
o başka
yoksun.
Bir şey işte. Evet, yani.
Şey, Bilkom girecek.
Tabii.
Diğer haber, telefon operatörlerine ceza kesmiş BTK.
Yine.
Evet, bu şeyden ötürüymüş. Tüketici hakları yönetmeliğinin fesih ve fesihte takip edilecek usul başlıklı.
İptal etmiyorlar insanları. Evet. Evet. Yani. Hepsi aynı şey yapıyor.
Evet, evet, cezayı da hepsi, telekom dahil herkes
hepsi
almış.
Hepsi yemiş
yani.
Değil mi?
Evet, hepsi yemiş.
Ya çok ilginç, bu telefon firmaları birer başımızda eşkıya gibi bir şey. Şeyi takip edin, hani ben bu tür haberler pek yayınlanmıyor. Yani bu haberi yayınlayan arkadaşımızı da tebrik ederim. Kemalettin mi?
Evet.
Kemalettin Bulamacı, bizim sektörün duayenlerinden. Sağ olsun. Bu haberler pek basında yer almıyor. Daha önce yine aynı firmalar çok çok büyük şey yalan reklamdan ötürü cezalar yediler.
Aa, evet.
Yine ondan yer almadı basında. Kemalettin sağ olsun bu haberi yapmış. Çok ilginç, adamlar sanki bizim şeyimize, bizim düşmanımız ya. Reklam hani habire ceza yiyorlar işte, yani habire yani tüketiciyi yanıltan reklam yayınlamaktan ceza. İşte şimdi şey, tüketicinin gırtlağını sıkıp bırakmamaktan ceza.
Sen bir programda demiştin ya, İmam hapşurursa cemaat.
İşte uyur, bayılır.
Uyur, bayılır diyelim. Ben ona dayandırıyorum. Ya bu işin kökünde şey var. Telekom var, çok üzüldüm ama.
Onlar
Telekom,
bile.
Biz bunu bu 5-6 sene önce de aynı hikayeleri duyuyorduk. Hatta bizim bir haberden dolayı yorumlar da var. Bugün bile şey diyor adamlar, hani X yılında iptal etmiştim. Ondan sonra bana 5 yıl sonra şey avukattan şu geldi, bu geldi.
Özkan'ın
arkadaşına gelmişti o. Şey, ihtar güya gelmiş. Hala bundan bahsediliyorsa demek ki hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ve bu işin ilk yapan da demek ki
Telekom. Zaten hani trilyonlar, yani eski parayla konuşuyorum. Hani milyonlar düzeyinde cezalar gördüm.
Tabii tabii, tabii, evet.
Ne şey kadardı? Değil.
4 milyon, 5 milyon falan sanırım bir tanesi.
Yani
TTNet'e 5 milyon.
Bunlar şey cezalar değil böyle. Hani ya işte kapının önündeki kediye su vermediniz de verilecek evet. Ceza değil yani. Bunlar,
Telekom 14 milyon 680 bin.
Eski parayla işte benim kafama göre 14 trilyon.
Evet.
Bu inanılmaz paralar.
Tabii tabii. Bu.
Dolayısıyla demek ki hak eden bir durum var.
Evet evet. Bir şey yapmış bu adamlar.
Evet. Ve sırf para cezası değil, ek soruşturmalar da açılmasına karar verilmiş. Daha devam edecek, daha çok ceza yerler bunlar.
İyi, iyi, güzel güzel. Onları şey, o olsun yani, o olacak iş değil. Sen haber verme insanlara, 5 yıl sonra hacize gel.
Bu haberle birlikte gündemin Türkiye kısmının da sonuna geldik. Şimdi biraz oyun haberiyle kapatacağız.
Renklendirelim.
Bizim, evet. Gündem kısmı galiba ninni gibi geldi. Macit karşımızda uyuyor.
Evet.
Uyandı tamam.
Şimdi Battlefield 3 ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz Gamescom'da şovunu yaptı yine. Videoları izlediniz mi?
İzledim. Ben şeyi canlı izledim. Electronic Arts'ın şovunu canlı internet üzerinden izledim. Bir iki oyun tanıttılar.
Evet.
Herkes Battlefield'ı bekliyordu. Öbür oyunları kimse takmadı. Mass Effect 3 falan vardı gerçekten. Tabii söyledim, benim abarttığım kadar vahim değil durum ama herkes Battlefield 3
evet,
bekliyordu.
Ve onlar da hiç şey yapmadılar. Hayal kırıklığına uğratmadılar.
Ve PS3'te yaptılar yalnız şeyi, şovu.
PS3 müydü?
PS3 dediler. Yanılmıyorsam, yani yanlış hatırlamıyorsam net duydum. PS3 dediler. Co-op oyun oynadılar.
Gerçek benim gördüğüm co-op değildi. Benimki trailerdi.
Ben işte şeyi seyrettim. Ben o canlı şovu seyrettim Electronic Arts'ın. Co-op oyun oynadılar. PlayStation'da iki kişi. tabii iki place. Çünkü şimdi birazdan Murat da söyleyecek. Split screen diye bir şey yok.
Network üzerinden
oynuyorsun. Yani iki ayrı bilgisayar makinede oynuyorsun. Evet. Güzeldi tabii ki.
Ben kaçırdım onları ya.
Güzel de işte abi. Haber şu. Battlefield 3 Steam'den satılmayacak.
Satılmayacak.
Evet. Evet. Orijinden satılacak. Ve ben orijine gittim, iyi oldum. Bu EA'nin kendi platformuna. Bir baktım bütün fiyatlar euro. Şimdi Steam'den alırken eskiden dolardı.
50 dolar 50 euro bir de şey
evet,
değil.
Evet, euroya döndü.
Ha şey, biz direkt zarardayız.
Direkt zarardayız. Değil yani şey.
O gerçi bize değil, o bütün Avrupalılara atılan kazık. Ha. Çünkü mesela işte PlayStation Amerika 350 dolar atıyorum şu anda örnek olsun diye. Bakıyorsun Avrupa'da 350 euro. Ya aynı değil ki.
Evet.
İşte
işlerine gelmeyince biz, daha sonra işlerine gelince Avrupa'dan sayılıyoruz.
Hangisi karlıysa onu kullanıyorlar. Evet. Murat bir de şey varmış. Oyunu offline şey oynayacağım, internete bağlanmadan oynayacağım desem bile Origin yazılımının galiba yüklenmesi gerekiyormuş. Hani Games for Windows da öyle.
Evet, evet, öyle. Evet. Steam
o,
öyle.
Makineye bir uygulama daha
yüklenmiş. Steam'de de olmamız gerekiyor zaten. Steam'de. O şey, kontrol mekanizması.
En kötü senaryo şey, mesela Batman oyununda şey, hem Steam olacak hem Games for Windows
ya,
olacak.
Ya çok kötü.
Alttan evet birinin ya. Penceresi çıkıyor, üstten birinin penceresi çıkıyor. Bir ona login ol, bir öbürüne login ol.
Games for Windows'da şey var, onu kaydır aşağı. Şey, online olmayayım diye bir seçeneğim var.
Offline profil yaratıyorsun offline falan profil. Filan ama işte sonuçta o zaman da achievement bilmem evet. Çalışmıyor. Yani evet. Oluyorsun sonuçta login. Origin'de satılacak.
Evet.
Peki şey Murat, Türkiye'ye satıyor değil mi?
Valla bir şey görmedim, engel görmedim ama almam lazım. Daha önce Origin'den hiçbir şey almadım.
En büyük sorun o.
Çünkü ya şu var.
Steam dolar, bir de saçmalıyor.
Muhtemelen zaten. Battlefield 3'ün kutulu Türkiye fiyatı da bu fiyatlarda olur.
Tabii.
Ama öyle olsa bile ben gidip size yine Origin'den alacağım. Çünkü ben kutu ve DVD istemiyorum.
Evet.
Çok net bir şekilde.
Evet, çünkü devamlı oynayacaksan önce aha bunun DVD'sini bulayım da takayım falan.
Çekilir dert
değil. Bir de DVD'siz bilgisayarda oynarsan. Tabii ki online olan sürümü daha güzel ama bu oyunlar böyle online satılmaya başlarsa biz 10 yıl sonra tozlu raflar yapamayız. Yani. Ya da evet. O zamanın işte editörleri yapamaz çünkü biz şimdi kutu gösteriyoruz. Onlar ya Steam vardı içinde bir oyun vardı
falan. Ekran görüntüsü böyle.
İşte Battlefield 3 tabii heyecan yaratmaya devam ediyor.
Bu arada hatırlatayım, şeye çok az kaldı. Bir iki hafta içinde Deus Ex'i oynayabiliyoruz.
Şey çıkmış, leak olmuş.
Öyle mi?
Onu PS3'e, şey pardon Xbox'a leak olmuş. PC'de de daha da erken bir betası leak edilmişmiş.
Vallahi ben ön siparişimi verdim, bekliyorum. Hiçbir leak'e falan bakamam.
Şimdi şey diyorlar, aman o oyun senaryosu güçlü bir oyun. Aman evet, işte spoiler yapmayın, anlatmayın falan diyorlar. Aynı şey başka bir iki oyunda daha oldu.
Anlatsana abi Murat'ın konusunu.
Yani o kadar ki şeye bile bakmamaları lazım. Bu Deus Ex için wiki var bir tane. Yani baya baya spoiler var içinde. Böyle bilgi edinin diye girersen yamuluk kalırsın. Ben onu fark edince hemen bıraktım okumayı. Biraz bakayım demiştim ben neler var neler yok diye de. Spoiler uyarısı da yok. Ama baya baya senaryodan şeyler veriyor. Yani ipuçları veriyor. O yüzden hiç beklemeyeyim. Şurada 15 gün kalmış haberleri izlemesinler, takip etmesinler Deus Ex ile ilgili. Alsınlar oynasınlar. O kadar parasını hak edecek yani. Olsunlar. Evet.
Battlefield 3 oynayalım ya.
Abi bizim için de bir iyi haber var. Bizim gibiler için diyelim. Steam'de indirim haftasında Warhammer var.
Warhammer 40.000 haftası.
Evet.
Ne veriyor?
Her şeyi veriyor. Total fiyat 61.
Ama tabii Warhammer 40.000 dediğine Dawn of War oyunu. Yani başka zaten oyun yok ki.
Tabii. 99 dolara bütün Dawn of War'un nesi varsa alıyorsun.
Her şeyini alıyorsun.
Evet. Ama burada evet. Şöyle bakıyorum.
Skinler, mikinler, şeyler.
Yalnız burada bir şey de var.
Warhammer 40K Space Marine
evet, mi? Evet. Space Marine de var. Şimdi 49 dolar.
50 dolar tek başına 50 dolar ama evet.
Geri kalanlarını da tek tek alırsan zaten alabiliyorsun da. İşte 9 dolara, 10 dolara falan inmiş. Bayağı inmiş.
Ben vallahi gireceğim galiba.
1 dolara bile var.
Hangisi?
Şunlar. Bunlar tabii
onlar
şey.
Onlar şey. Skin.
Evet.
Skin. O şey olmuş canım. Bu Dawn of War firmaya bayağı bir böyle geçim kapısı olmuş. İşte skinler satılıyor. Bilmem ne kılıç. Özel işte adamın eline bilmem ne kılıç falan. Güzel şey yapmışlar. Pazar haline getirmişler. Tek bir oyun üzerinden. Bakalım Space Marine'de neler olacak?
İyi olur inşallah.
6 Eylül.
6 Eylül mü?
6 Eylül ya da 7 Eylül emin değilim. Space Marine'in çıkışı. Şimdiye kadar yayınlanan çok videolarını yayınladılar. Hep bir karambol gidiyordu. Grafikleri de bu kadar güzel gözükmüyordu. En son bir iki sanki çok bir iki konulu video yayınladılar.
Sana grafikler şöyle gelmedi mi? Bana öyle geldi. Bu strateji oyunlarındaki karakterleri biraz zoom yapılmış halleri gibiydi bence.
Poligon sayısı falan düşük geldi
düşük
bana.
İşte o yüzden.
Yani düşük geldi bana. Ama şey güzel bir iki videosu çıktı. Yani oyunun daha böyle senaryosunu falan şey yapan hissettiren bir iki video çıktı. Bakalım. Ben hemen almam. Biraz bekleyeceğim. $50 vermem açıkçası.
Kesinlikle
vermem. Bir de şimdi Eylül Ekim'de zaten kredi kartlarını nasıl alacak?
Tabii.
O kadar çok oyun çıkıyor ki. Warhammer'ı ben 2012 gibi düşünüyorum. Bakalım ama.
Yılbaşı arkadaşlar Steam.
Benden haberler bu kadar.
Başka oyun şey yok mu? Sony, siz Gamescom'u ayrıca ele alacaksınız
tabii, yüzden,
galiba.
O yüzden hiç bahsetmedim. Vaziyetler böyle.
Sony indirimi var. Şey var. Yeni duyurulan bir sürü oyun var.
Bakacağız oyunlara. Yani oyun programlarında yeri geldikçe Macit'le haberlere bakacağız. Şimdilik TeknoSeyir'le ilgili söyleyecek bir şeyimiz var mı bu hafta?
Valla işte bu hafta geçen sitede dile getirdiğimiz bazı sıkıntılar vardı.
Evet.
Yani bir kez önce ilk çarşı pazar programını çektik hani dışarıda. Evet. Boğaz kıyısında ilk programımızı çektik. Bu beğenildi. Işığı falan tabii siz düzgün seçtiniz. Bu hayli beğenildi. Bunun dışında işte TeknoSeyir'le ilgili dile getirdiğimiz bazı sıkıntılar vardı. Hani TeknoSeyir'le ilgili değil de ilgili. İşte onlar konusunda çözüm yönünde adımlar atıldı. Bakalım hani görüşüyoruz. Akıl şey ağır basacak gibi. Aklı evet. Salim. Aklı Selim ağır basacak gibi gözüküyor. Bakalım hani biz şeye devam edeceğiz ama hani TeknoSeyir içeriğini lütfen amatör amaçlar dışında kullanmayın.
Ticari amaçlarda kullanmayın.
Amatörce bir herhangi bir yerde bir şey anlatacağınız zaman örnek vermek için falan kullanmanız için bütün özellikler açık kullanabilirsiniz. Ama ticari projenizde lütfen
TeknoSeyir içeriğini kullanmayın.
Ha şeyse çok ciddi bir kurumsal projeniz varsa görüşelim.
Evet.
Lisanslayabiliriz. Sizin için özel içerik hazırlayabiliriz. Ama hani ben bir site açacağım, bundan para kazanacağım gibi bir düşünceniz, amatör ya da profesyonel düşünceniz varsa bizim içeriğimizi kullanamazsınız.
Evet. Sen bir şey diyor musun?
Bende bir şey yok. Dolayısıyla kapatabiliriz.
O zaman haftaya görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.